Ayrım 13. Peter Pan Sendromu. Dr. Dan Keeley. Sayfa 135. Kötücül bir depresyon ve kendini yok etme tehdidiyle karşılaşan Randy'nin eski savunma mekanizmalarına dönmesi şaşırtıcı değildi. Bu ilkokul gününün tedirginliğini yaşayan 7 yaşındaki çocuğun parmak emdiği günlerin sıcaklığı ve güvenliğine dönmesi gibiydi. Randy zihinsel parmağını emiyordu. Bu vakada Randy yaşamın sıkıntılarına bir çare bulmak amacıyla kendini acıyordu. Çünkü onun sorunlarına neden olan kişi annesiydi. Tedirginliğine böyle bir tepki vermeyi kabul ettikten sonra bu tepki onun kişiliğinde daha derinlere inebilirdi. Randy'nin annesine atamadığı büyük bir sorun sürekli bir ıstırap ve üzüntü kaynağı olarak ilk kabuslarını görmesine yol açtı. Onu teklifsizce bir reddetme halinden bir diğerine savurdu. Onu annesinin duygusal bir günah keçisi olarak kullandığı gerçeğini görmeye itince genel olarak kadınlarla sorunları olduğunu açıkladı. Şöyle dedi, "Bir kadınla uzun süreli bir ilişkiye girmeyi gerçekten istiyorum ama diğer şeylerde olduğu gibi aşkta da hep kaybediyorum. Sanki işler tam yoluna girmek üzereyken ilişkiyi karıştırıyorum. Her aşık olduğumda en yakınımdaki kıza gözümü dikiyor ve onu fethetme planları yapıyorum. Cinsel açıdan yani anlarsın ya, elbette doğru düzgün hiçbir kız bunu hoşgörüyle karşılamıyor. Özellikle de ben bu kadar açık davranınca." Ne kadar karmaşık bir ifade. Bu Randy'nin ümitlerini, düşlerini, korkularını, cinsel düş kırıklıklarını, güvensizliğini, güvenlikten yoksun oluşunu ve görüşünü açıkça gösteriyordu. Biraz psikolojik dedektiflikle Randy'nin çağdaşlarının pek çoğunda az çok paylaşılan bir soruna da kapıları açıyordu. Bu ifadenin arkasındaki öykü Randy'nin kendine özgü mantığının anahtarıydı. Sonraki birkaç oturumumuzda Randy cinsel yaşantılarını anlattı. İlk buluşmasını, ilk öpücüğünü, ilk uzun süreli kız arkadaşını ve çok utanarak ilk cinsel ilişkisini hangi şartlar altında yaşadığını benimle paylaştı. Her bir öykü Randy'nin yap ya da öl oyunu oynadığını gösteriyordu. Randy her başarılı cinsel karşılaşmayı bir zafer olarak görüyordu. Bir kızla sevişmekten kazanılacak bir şey vardı. Randy fiziksel açıdan kıza sahip olmak istiyor ama her türlü duygusal bağlantıyı reddediyordu. Ona yakınlaşmaya çalışan kızları tam 3 defa kendinden uzaklaştırmıştı. Söylediği gibi yöntemi açıktı. Aynı zamanda da aşırı tehlikeliydi. Bence Randy onu sevme cesaretini gösteren kadınlar üzerinde duygusal idam uyguluyordu. Randy'nin kadınlara karşı tavrının çarpık olduğunu, karşı cinse karşı büyük miktarda kızgınlık ve kırgınlık barındırır göründüğünü öne sürdüm. Randy gerçekten çok şaşırmış gibi görünüyordu. Kızlardan nefret ettiğimin farkında değilim. Onları sevmek istiyorum. İçimde böyle duygular olduğuna inanamıyorum ama bir şey var değil mi? Kesinlikle. Fikri bir adım daha ileri götürdüm. Ve sen ne olduğunu biliyorsun. İntikam. Sen konuşurken duyduğum bir numaralı mesaj bu. Kızlarla ödeşiyorsun. Gerçekten hayrete düştü. Ne? Bu anlamsız. İntikammış. Neden kızlardan intikam almak isteyeyim? Bu yüzden buradasın. Neden olduğunu bulmak için. Bunu annen için değil, kendin için yap. Birlikte neden olduğunu bulalım. Gerçekten neden acaba? Bu harika bir soru. Randy neden kızlara bu kadar kaba davranıyordu? Neden duygusal cezalar veriyordu? Bir kız arkadaşı onu aldatmış mıydı? Bildiğimiz kadarıyla hayır. Annesi hain bir kadın, sadist bir şizofren miydi? Hiç de değil. Belki de babası kadınlardan nefret etmesi için beynini yıkamıştı. Ya da Randy'nin gizli homoseksüel eğilimleri vardı. Her ikisi de değil. Konunun kalbine inmek için Randy'ye yakın zamanda bir cinsel yaşantısı üzerinde yoğunlaşmasını söyledim. Olup biten her şeyi öğrenmek istiyordum. Randy oldukça sembolik fiziksel karşılaşmalardan söz etti. Bunlar karmaşık bir bebeksi fanteziler ağı, genç kızların ahlaka ve zaman zaman da yasalara aykırı biçimde sömürülüşü ve İskandinav usulü uyuşturucu ve alkol kullanımını içeriyordu. Kısacası öykünün kalbinde cinsellik ve uyuşturucu vardı. Randy Orta Amerika'da bir üniversitede okuyordu ve üniversitenin bulunduğu şehrin nüfusunun %70'i geçimini üniversiteden sağlıyordu. Eski evlerin pek çoğunda öğrenciler kalıyordu. Ev sahipleri her bir öğrenciden daire kirası alıyor ve binayı iyi durumda tutmak için olası en az çabayı harcıyorlardı. Randy bakımsızlıktan harap olmuş eski bir evde yaşayan ve 6. bir ev arkadaşı arayan 5 öğrencinin yanına taşınmıştı. Ayda 80 dolar ödüyordu ve kendi yiyeceğini kendi alıyordu. İkinci kattaki küçük bir odaya yerleşti. Bu oda bir zamanlar geniş bir giysi dolabıydı. Partiler Randy'nin yaşamında hava ve su kadar vazgeçilmezdi. Bir grup cool üniversite öğrencisiyle birlikte olunca bir sürü partiye katılacağından emindi. Düş kırıklığına uğramadı. Randy'nin oda arkadaşları onu küçük bir partiyle karşıladılar. Çok büyük bir parti değildi. Sadece birkaç kasa bira, biraz uyku ilacı, haşhaş, marijuana ve bir iki çizgi değerli kokain. Gece saat 9'u çeyrek ya da 20 gece eski evin merdivenlerinde kim olduğu bilinmeyen genç insanlar dolaşıyordu. Stereo'nun sesi duvarları titretiyordu. Neşe haykırışları ve çığlıkları uyuşturucunun sağladığı sosyalleşmenin başladığının işaretlerini veriyordu. Herkes konuşuyor, yeni yaşantılarını ve en son üniversite dedikodularını diğerleriyle paylaşıyordu. Her zamanki gibi kimse dinlemiyordu. Bu tipik partiye beklenmeyen üç misafir geldi. Yaşlarının küçüklüğü orada olmamaları gerektiğini söylüyordu. Ama eve ve beş arkadaşına hiç de yabancı olmadıkları açıktı. Bunlar o bölgede yaşayan lise öğrencileriydi. Ve bu ev de onların evden uzaktaki yuvalarıydı. Liselerde kurulan amigo gruplarından birinin çalışmasından geliyor gibi bir halleri vardı. Bu bir tanesi için doğruydu da. Bu üç kız arkadaş yakın dosttular. Eve ilk girişleri tesadüfen olmuştu. Yürüyüşe çıkmışlar, üç adamla konuşmaya başlamışlar ve kısa süre sonra da öğleden sonralarını bira içerek ve üstün hanımlar olarak görünme arzularını karşılayarak geçirir olmuşlardı. Erkekler onlara istedikleri tüm ilgiyi gösteriyorlardı. İçebilecekleri kadar bira ve zaman zaman da bir ya da iki diş kokain veriyorlardı. Kızların ödeme şekli basitti. Seks. Randy hemen bu üç kızla tanıştırıldı. Kızlar rollerini çok iyi ezberlemişlerdi. Randy'nin öykülerini ilgiyle dinlediler ve etnik şakalarına kikirdediler. Biralarını yudumladılar. Ekşi tada yüzlerini buruşturmamayı çoktan öğrenmişlerdi. Randy hemen özel bir arkadaş olarak kabul edildi. Sanki eylemlerini haklı göstermelerini sağlayacakmış gibi bu etiket kızlar için son derece önemliydi. Bir saat içinde Randy amigo kızla yataktaydı. Kız senaryoyu iyi oynadı. Randy'nin sevişme şekline yağdırdığı övgüler tarihi bir aşkın kadın kahramanının sözlerinin tekrarıydı. Hatta 4 dakikalık sevişmenin ardından bir sigara bile yaktı. Randy'nin erkekliğine övgüler düzüp bir insana bu kadar kısa sürede ısınmanın ne kadar harika bir duygu olduğu hakkında konuştu. Randy kendini harika hissediyordu. Egosunun tatmini bedenin doyumuyla uyum içindeydi. O aşıkların şampiyonuydu. Amigo kız düzmece övgülerini sürdürürken Randy huzur ve cinsel uyarılma arasında bir tutku gelgiti yaşıyordu. Kendinden hoşnuttu. Bu onun her şeyden çok uyarıyordu. Sigarayı kızın ağzından aldı. Onu sevdiği hakkında bir şeyler mırıldandı ve yeniden ortaya çıkan saldırganca tutkusunu gösterdi. Kısa bir süre Randy bu yabancının yanında yatarken söyleyecek bir şey bulmaya çalışıyordu. Seviştikten sonra konuşmasının beklenmesinden nefret ederdi. Genç arkadaşının fiziksel özelliklerini öven sözcüklerle sessizliği bozdu. Kız onun göğsünü ovarak ve sahte sevgi sözcükleriyle egosunu okşayarak cevap verdi. Özel'in anlamı daha iyi ortaya çıktı. Eşi sadece 16 yaşındaydı ama onun için özel bir kadındı. Ona kendini canlı hissettirebilen bir kadındı. İsmini anımsayamaması ne kadar da kötüydü. Kız Randy'nin itirazlarına karşın partiye geri döndü. Randy kendini marijuana ile avuttu. Bunu ihtiyacı olduğu için değil, alışkanlıktan içti. Zaten çıkabileceği kadar yükseklerde geziniyordu. Randy'nin kızın gittiğine memnun olduğunun farkına varması sadece bir dakika aldı. Birkaç dakika sonra Randy'nin uyuşturucu keyfi yarıda kesildi. Amigo kızın kuzguni saçlı arkadaşı kapıda göründü ve sonra da tek kelime etmeden 15 yaşındaki mükemmel gövdesini gözler önüne serip yatağa uzandı. Marijuanalı sigarayı Randy'nin ağzından aldı. Derin bir nefes çekti ve acı duman dudaklarının çevresinde asılı kaldı. Birkaç dakika içinde içindi, ereksiyondan çıkmaya başladı. İktidarsızlığını açıklamak zorunda kalsaydı harika duygulara ezilmiş olacaktı. Daha önceki gibi orgazm taklidi yaptı. Eşi de onu izledi. Bunların hepsi oyunun birer parçasıydı. Kız neşeyle şakıdı. Randy kızın yapaylığına gücendi ama kendi kendine şimdiye kadar hiçbir pilici yatmadan bırakmadığını anımsattı. Kızdan hoşlanmıyordu ama doyuma ulaşmış taklidi yaparak onu eğlendirmişti. Hatta özel bir arkadaş olduğunu bile kabul etti. Mecburdu. Kız sanki hayır cevabı akla bile getirilemeyecekmiş gibi sormuştu. Marihuanalı sigara bittikten sonra bu özel arkadaş gitti. Randy'nin biraz aklı karışmıştı. Midesinde yatışmayan bir kıpırtı vardı. Rüştünü ispat etmemiş iki yabancı kızla sevişmek ona doğru gelmiyordu. İktidarsızlığı da. Genç bir kızın rüyasına girdiğini kendini anımsatarak endişelerinden kurtuldu. Üçüncü kızın yatağına ne zaman geleceğini merak etmekten kendini alamıyordu. Birkaç gün sonra Randy en kötücül duygusal idamını yaptı. Geldiği yerdeki kız arkadaşının gelip kendisini yeni evinde görmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış, ona unutamayacağı bir hafta sonu geçireceklerine söz vermişti. En azından bu konuda yalan söylememişti. Saat öğleden sonra 3'tü ve Randy kız arkadaşının 4'te gelmesini bekliyordu. 3'ü çeyrek geçe parti üçlüsünün 3. kızı eve daldı ve dolaptan bir bira aldı. Randy oturma odasında tek başına yeni bir albüm dinliyordu. Kız kendini kanepeye Randy'nin yanına attı ve uzun sarı saçlarını açtı. Hafta sonuna iyi bir başlangıç yapmak için son dersini nasıl astığını anlattı. Diğer iki kızın yapacak işleri olduğu için bir saat daha gelemeyeceklerini söyleyip güldü. Kız Randy'nin hantalca girişimini beklemedi. Randy'ye kız arkadaşlarının onun sıcaklığı ve nezaketine şaştıkları sırrını verdi. Cinsel birleşmelerinden söz ediyor ama çok daha derin anlamlar taşıyan sözcükler kullanıyordu. Randy ve son özel arkadaşı yatağa girdiklerinde saat 4:10 vardı. Randy'nin kız arkadaşı saat tam 4'te evin önündeydi. Tam kapıyı çalacakken Randy'nin ev arkadaşlarından biri geldi. Kendini tanıttı ve onu içeri davet etti. Müzik çalmaya devam ediyordu. Ev arkadaşı Randy'nin yukarıda giyiniyor olması gerektiğini söyledi ve kız arkadaşına sessizce yukarı çıkıp onu şaşırtmasını önerdi. Kız arkadaşı da söyleneni yaptı. Randy'nin orgazm olması zor olmuştu. Önündeki başarı dışındaki tüm düşünceleri bilerek kafasından atmıştı. Kaçınılmaz son yaklaşıyordu ki kız arkadaşı küçük odaya girdi. Randy bir an için kız arkadaşının şaşkınlık çığlıklarını, özel arkadaşına mutluluk çığlıkları sandı. İlk düşüncesi bu seferki harikaydı oldu. Randy'nin kız arkadaşı döndü ve o daha ne olduğunu anlamadan çıkıp gitti. Sarışın kızın çığlığı Randy'yi şaşırttı. Hayretler içinde yataktan dışarı fırladı. Olanları anlaması bir saniye sürdü. Düşe kalka merdivenlerden aşağı indi ve kız arkadaşı hızla uzaklaşırken camdan baka kaldı. Randy onu defalarca aramayı denedi. Ümitsizce açıklama yapmak istiyordu. Ama kız arkadaşı onunla konuşmuyordu. Sonraki haftalarda bu olay Randy'nin aklından hiç çıkmayacaktı. Üç kızdan biriyle sevişmek istediğinde duyarsızlığı ve öfkeli suçluluğuna ilişkin görüntüler tutkusunu alıp götürecekti. Ereksiyona geçemeyecekti. Randy'nin artık özel bir arkadaş olmadığı söylentisi üç arkadaş arasında hızla yayıldı. Her biri onun duygusuzluğundan duydukları düş kırıklığını ve kırgınlığı ifade ettiler. Randy'nin onları kullandığını söyleyerek acımasızca onu şikayet ettiler. Kız arkadaşına yaptıklarına daha da fazla gücenmiş gibi görünüyorlardı. Kısa bir süre sonra ev arkadaşları Randy'yi dışlamaya başladılar. Randy ile üç kız arasında bir seçim yapmaları gerekiyordu. Randy kaybetti. Karışık bir rahatsızlık hali içinde evden taşındı. Randy öyküsünü bitirdiğinde hala rahatsız olduğu açıktı. Son cinsel maceraları kulağa çok eğlenceli gelse de aslında ona çok ıstırap vermişti. Zaferleri olmuştu ama Randy oyunu kaybetmişti. Daha da kötüsü ne olduğunu bile anlamamıştı. Randy kendisiyle bağlantısını yitirmişti. Yaşamının çoğu kendi kandırmacalarından ibaretti. Bakışları bile aldatıcıydı. Büyüleyici gülümsemesi kendinden duyduğu şüpheyi gizliyordu. Dumanlı mavi gözleri, akıtmadığı suçluluk gözyaşları yüzünden cam gibiydi. El sıkışırken karşıdakinin elini sıkı sıkı tutması, midesine kramplar girmesine neden olan utancı yalanlıyordu. Randy çok başarılı olabilecek, zeki, açık göz bir genç adamdı. Ama o kendisi kadar bile olgun olmayan genç kızlardan beslenen bir varoluşla yetinip tembel tembel dünyayı gezen bir akbaba gibi davranıyordu. Kendini bu kadar kötü hissetmesi şaşırtıcı değildi. Randy'ye yardım edebilmem için onun acısından faydalanmam gerekiyordu. Bir sonraki hareketim ona yaşam tarzındaki çelişkileri yavaş yavaş göstermek olacaktı. İnsanlar için özel olmaktan söz ediyordu. Ama hiç arkadaşı yoktu. Sıcaklık sözcükleri soğuk kayıtsızlık eylemlerini gizliyordu. Ve yakınlık duyguları yaşar gibi yaparken diğer insanları idare ediyordu. Bir kadını sevmek istiyordu ama ona çok yaklaşan bir kadın olursa onu şiddetle cezalandırıyordu. Randy'nin kendini anlama yolculuğunu konunun kalbine inerek başlattım. Aslında çok yalnızsın, değil mi? Gözlerinde yaşlar birikti. Tek sözcük etmese de her şeyi ifade ediyordu. Bu sana kendini nasıl hissettiriyor? Boğulacak gibiydi. Korkunç. Bundan hemen kurtulamazsın, değil mi? Evet. Peki bu durumda kalabilir misin? Ondan bir şeyler öğrenebilir misin? Çatık kaşları ciddi olduğunu gösteriyordu. Ne demek istiyorsun? Herhangi birine duygularına güvenmeyi ve onlardan ders almayı öğretmek o denli kolaydır ki neredeyse olanaksızdır. Randy de istisna değildi. Yalnızlık duygularından hep kaçtın, değil mi? Sanırım böyle diyebiliriz. Peki o zaman bu sefer kaçma. Onunla mücadele et. Ona uy. Bırak kendini. Kendini yalnız hisset. Bu uzun süredir yaşadığın tek duygu olabilir. Onu temel alabilirsin. Beni izlemeye başlamıştı. Bu ne işe yarayacak? Ona duyguları üzerinde yoğunlaşma ve gerçeği kavrama sürecinde yardım ettim. Sana göstereyim. Şimdi yalnızlık duygusunu ele alalım ve bakalım bizi nereye götürecek, tamam mı? Nereye gittiğimizi hala anlamış değildi. Tamam, nasıl istersen. Doktor sensin. Nereden başlıyorum? Olduğun yerden. Efendim? Şu anda kendini yalnız hissediyorsun, değil mi? Evet. Tamam, hisset. Onu yaşay. Yalnızsın. Bu basit kavram yerini bulana kadar durdum. Şimdi yalnız olmak hakkında düşündüğün zaman ne oluyor? O duyguya son vermek istiyorum. Ondan uzaklaşmak istiyorum. Korkuyor musun? Başını salladı. Şimdi iki duygun var. Yalnızsın ve korkuyorsun. Bu sana neler hissettiriyor? Buradan çıkmak istiyorum hemen. Öyleyse kendini yalnız hissettiğin zaman korkuyorsun ve kaçmak istiyorsun, öyle mi? Öyle diyorsan. Hayır, ben öyle dediğim için değil. Meydan okumam karşısında gafil avlandı, gerildi ve gözlerini dikkatle bana dikti. Sen kendi duygularını ifade ettin. Bu duygular senin, benim değil. Tamam, evet, telaşlandım. Sanki bir yangındaymışım gibi. Sadece kaçmak istiyorum. Peki neler olduğunu görüyor musun? İşe gerçek bir duyguyla, yalnız olma duygusuyla başladın, sonra korku hissettin ve telaş yaşadın. Hareket ediyorsun. Randy şaşırmış gibiydi. Tabii hareket ediyorum, daireler halinde. Silahlarıma sarıldım. Tamam. Bu senin bir sonraki duygun. Daireler halinde hareket etmek. Döne döne. Şimdi aklın karıştı. Bu karışıklık sana ne yapıyor? Tuhaf bir tepki. Kızardı ve kikirdedi. Aklımın nereye gittiğine inanamazsın. Bir dene. Amigo kızla geçirdiğim ilk geceyi düşündüm. Tanrım, ne vücuttu ama. Kaşlarımı kaldırdım ve ben de insanım der gibi gülümsedim ve görevimize devam ettim. Yalnız bu sefer işin çoğunu ona yaptıracaktım. Şimdi bana kafanın içinde neler olduğunu söyle. Aklım yalnızlıktan uyarılmaya gitti. Tuhaf olduğunu söylemiştim. Aslında aklın yalnızlığa, oradan korkuya, oradan telaşa, oradan karışıklığa, sonra da belli bir cinsel buluşmaya gitti. Bu cinsel yaşantının anlamı neydi? Ondan ne çıkardın? Randy geçici bir süre için dağıldı. Hey, bu gerçekten acayip, delice. Bu şekilde düşünmemeliydim. İma ettiği akla aykırı fikre karşı koymalıydım. Hayır, tüm yaşantılar iyidir. Amigo kızla sevişirken aklından geçenlerde sorun yoktu. Ne, tüm yaşantılar iyi midir? Yalnızlık iyi midir? Dur bir dakika, yalnızlık nasıl iyi olabilir? Çünkü onu sen yaşıyorsun ve sen iyisin. Bu anlamsız geliyor. Anlamsız geliyor çünkü kötü bir duygu yaşıyorsan kendinin kötü olduğuna inanıyorsun. Ve bu anlamsız. Randy sadece baktı. Küçük bir aydınlanma gördüğümü düşündüm. Benliğinin ve duygularının iki farklı şey olabileceklerini hiç düşünmemişti. Karşı çıkışımı kaldığımız yere dönmek için kullandım. Bana öyle geliyor ki aklın karıştığı zaman kendin hakkında kötü hisler besliyorsun. Cinsel bir yaşantıyı anımsıyorsun ve bu her nasılsa kendini daha iyi hissetmeni sağlıyor. En azından 1-2 dakika. İster inan ister inanma seni izliyorum. Yani kendimi izliyorum. Yani seni izliyorum ve sen de beni izliyorsun. Hey, asıl şimdi kafam karıştı. Hayır, karışmadı. Tamamen haklısın. Başlangıçta kendini yalnız hissediyordun ve sonuçta belli bir cinsel yaşantıya geldin. Bu geçiş sende tuhaf duygular uyandırıyor. Sorun yok, orada kal. Şimdi bunun seni nereye götürdüğüne bakalım. Tamam, bunun beni incitmeyeceğini tahmin ediyorum. Amigo kızla sevişme anına geri dönelim. Bu sana ne yaptı? Randy gülmeye başladı. Ben de söylediğimden çıkan anlamı fark etmemiştim. Bedenine ne yaptığını biliyorum. Kastettiğim aklına neler yaptı. Randy bir an düşündü. Aklıma gelen ilk sözcük aptalca ama böyle düşünüyorum. Nedir o sözcük? Zafer. Sözcüğün işini yapmasına izin verdim. Zafer. Evet, zafer, ben kazandım. Sanki bir oyundaymışsın gibi. ya da bir savaşta. Kız senden bir şey kazanmaya çalışıyordu veya sen böyle olduğunu düşünüyordun. Ama sen onu yendin. Zaferin sana ne getirdi? Bilmiyorum. Peki neler hissettirdi? İyi ve kötü şeyler. Bir parçam kendini harika hissediyor, başka bir parçam ise iğrenç. İğrenç parça nasıl bir şey? Çocuğu kullandım. Onu gerçekten incittim. Bir parça gerçeğin daha zamanının geldiğini düşündüm. Randy bana partiyi anlatır anlatmaz aklıma bu gelmişti. Belki de bunu yaptın ama belki de gücünü ve gururunu abartıyorsun. Ne demek istiyorsun? Son derece yakışıklı olduğunu ve harika bir aşık olduğunu biliyorum. Ama senin sözde özel arkadaşın sadece teşrifatçı hanımefendi rolünü oynuyordu. Sen sadece sahnedeki bir başka adamdın. En son yeni ev arkadaşıyla ne yaptığını sanıyorsun? Ya da o ve ev arkadaşları içki ve sigara içip esrar içtikten sonra ne yapıyorlar zannediyorsun? Seks yaptıkları bu. Böyle ödüyorlar. Sen sadece görevlerinin bir parçasıydın. Balonunu patlattığım için özür dilerim. Randy birdenbire ayıldı, incinmişti. Bunu daha önce düşünmemiş olması beni şaşırttı. Kendisinin o küçük üçlü için gerçekten özel olduğunu sanmıştı. Sahte gururu ön plana çıkarak onun gözlerini gerçeğe kapamıştı. İnsanın narsisizm aynalarını kırdıktan sonra karşılaştığı görüntü hiç de hoş değildir. Kafasını toplaması için Randy'ye birkaç dakika verdim. Sonra tekrar çalışmaya başladım. Onu fethettiğini hissediyorsun, kazandın ve bu senin yalnızlığını hafifletiyor. Belki birkaç dakikalığına, sonra kızıyorum. Kendime içinde bulunduğum duruma sinirleniyorum. Orada olmaktan nefret ediyorum. Kendimden nefret ediyorum ve sebebini bilmiyorum. Randy yine sıkılmaya başladı. Kendi eylemlerinin onu kızdırdığını açıkladı. Düş kırıklığına uğramıştı. Yine kaçmak istiyordu. Bekle, yavaşla. Kızgınlık ve düş kırıklığından kaçmak zorunda değilsin. Kadını fethettin ama kendini iğrenç hissediyorsun, değil mi? Evet. Öyleyse gerçekten kazanmadın, kaybettin. Oyunu kaybediyorsun. Kazandığını düşünüyorsun ama aslında kaybediyorsun. Efendim? Bunu bir saniye düşün. Yalnızlıktan kaçıyorsun çünkü seni telaşlandırıyor. Zafer kazanmak için olgunlaşmamış bir çocuğun kollarını atıyorsun. Ama o sana uygun değil. Hatta oyunda bile değil. O sadece kişiler arası mastürbasyon yapmak için kullandığın bir beden. Mücadelen kendinle Randy. Kendini kızgın ve iğrenç hissediyorsun. Çünkü kendinle mücadele ediyorsun. Kazanmanın hiçbir yolu yok. Bunu neden yapıyorum? Emin değilim ama sen kızları kendi içsel gereksinimlerin için, yalnızlıkla çarpışmak için kullanıyorsun. Ve bunu cinsel açıdan söylemiyorum. Seni gücendirmek istemiyorum ama kendi anlattıklarına göre sen aşıkların Don Juan'ı değilsin. Aptalca gülümsemesi bana niyetimi anladığını gösterdi. Bu kızları duygusal olarak kullanıyorsun ve belleğinle kullanmaya devam ediyorsun. Onları baştan çıkarıyorsun. Bu büyük bir iş değil. Ve sonra onlar senin ne kadar harika olduğunu söylerlerken sen de ne kadar harika olduğun hakkındaki mesajlarla egonu okşuyorsun. Onların onayına ve hayranlığına o denli muhtaçsın ki söyledikleri doğru olmasa bile onları kurt gibi yalayıp yutuyorsun. Bu korkunç. İşte yine ilerledin. Gerçeği kavramana, kendini lanetlemene yardım ettiğin bir noktaya ulaştık ve sen kendini lanetliyorsun. Eğer bunu sürdürürsen hatalarından asla ders almazsın. Ama bu yanlış. Hadi, etkisiz diyelim. Kızları duygusal açıdan baştan çıkararak ek bir doping alıyorsun. Sen kendine gurur vermelisin. Onu kadınlardan çalmaya çalışmamalısın. Ama bunu nasıl yapacağını bilmiyorsun. Böylece kazanamayacağın mücadelelere girip duruyorsun. Büyük olasılıkla bir de zihninde skor tahtası yapmışsındır. Zihnimde değil. Şimdi benim aklım karıştı, anlamadım. Zihnimde değil, yazılı. Günlüğümde bir liste var. Yattığım her kızın ismi orada var. Listeye kızın adını, nerede birlikte olduğumuzu ve sıra dışı şeyleri yazıyorum. Kendimi tutamadım. Eski skor tahtasının küçük üçlüden önce de gerçekten ateşli olduğuna bahse girerim. Kahkahalarımız havayı yumuşattı ve Randy'nin diğer sırlarını da açması için ortam hazırladı. Anlarsın, hedeflerimden biri, belki sana aptalca gelebilir, biliyorum. Kendime bu kadar sert davranmamalıyım. Her neyse, hedeflerimden biri günlüğümde 28 isim olması için yeterince çok kızla yatmak. Kızların her birinin ismi alfabenin farklı bir harfiyle başlamalı. Sana aptalca olduğunu söylemiştim. Bu kafanın içinde olduğu zaman aptalca değil ama. Hayır değil, bu beni uyarıyor. Peki ama bir listenin ve bir sözcük oyununun soğukluğu uzun vadede sana ne kazandırıyor? Randy bir an düşündü, sonra gözleri aydınlandı. Vay be, beni tekrar yalnızlığa götürüyor. Ona bu sana neler hissettiriyor der gibi baktım. İkimiz de bir iki dakika boyunca tek söz etmedik. Randy sessizliği çok iyi kullandı. Şimdi bir başka tuhaf duygu yaşıyorum ama iyi bir duygu. Huzurlu, her şey yerli yerine oturuyor. Eylemlerim sonunda bir anlam ifade ediyor. Açıklar mısın lütfen? Başlangıçta çoğu zaman kendimi yalnız hissediyorum. Gerçekten korkuyorum ve kaçıp günlüğüme sığınıyorum. Sonra kendimi daha iyi hissetmek için listeme eklemek üzere yatacak kız arıyorum. Bu kısa bir süre bana iyi geliyor ama sonra kendimi başladığım yerde buluyorum. Yalnızlık hissediyorum. Sonra lanet şey baştan başlıyor. Peki bu sana? Randy hoş bir gülümsemeyle ve ellerini kaldırıp avuç içlerini göstererek sözümü kesti. Biliyorum bu sana neler hissettiriyor. Üzüntü. Evet, üzüntü. Böyle olmak zorunda olduğum için üzülüyorum. Böyle olmak zorunda mısın? Öyle geliyor. Bir kadını sevemiyorum. Gerçekten sevemiyorum. Öyleyse başka nasıl olabilirim? Şimdi ellerimi kaldırma sırası bendeydi. Bir saniye dur. Bir kadını sevemiyor musun? Bu doğru bir çıkarım değil. Aslında bir yalan. Bir kadını sevebilirdin. Sorun bir kadının seni sevmesine izin vermemen. Kendini sevilmez görüyorsun ve kızların sana yaklaşmalarını önlemede çok etkili olmuşsun. Kendi yarattığın bir yalnızlık hapishanesindesin ve sözde görmüş geçirmiş bacak kadar kızların şişirme övgülerinin yaralı egonu okşamalarına izin vermeye devam edersen o hapishaneden asla kaçamayacaksın. Randy katı meydan okumamı beğenmiş görünüyordu. Gerçek iyileştirme gücü mükemmel bir araçtır. Son derece verimli bir oturumun sona ermesinden önce son bir sessizlik oldu. Randy, ben nasıl böyle oldum diye sorarak ilerideki çalışmalarımız için ortamı hazırladı. Acaba nasıl? Önümüzdeki haftalarda Randy'nin rahatsızlığının nedenlerini ve nereden geldiğini inceleyeceğiz. Tembelliğini, üşengeçliğini, benlik saygısının düşüklüğünü ve disiplinsizliğini tartışacağız. Babasına duyduğu yabancılaşmanın ve annesine duyduğu suçluluk ve öfke karışımının içine dalacağız. Ve bir de sorumsuzluğu var elbette. Randy sorunlardan kaçmaya harcadığı zamanın yarısını onları çözmeye harcasaydı hiçbir zaman kaybetmeden kendini bulunduğu çukurdan çıkarırdı. Randy Peter Pan sendromunun kriz evresindeydi. Bu devre hem güçlük hem de umut zamanıdır. Güçtür çünkü mükemmellik aynaları kırılmak üzeredir. Ve şovanizmin kabalığı sıklıkla ayıltıcı bir reddediş getirir. Umut vericidir. Çünkü bu kriz sırasında genç adam yaşamını tersine çevirme fırsatına sahiptir. Mesleki ya da dostça bir yardımla krizdeki bir PPS kurbanı asla asla diyarından uzaklaşmak için o çok önemli birkaç adımı atabilir. 13. ayrımın sonu sayfa 147.